Ayrım 6. Bay Leonidas'ın Tuhaf Hikayesi. Tuncay Çevik. Sayfa 59. Doğruldum. Gelişi güzel adımlarla yağmur damlalarının lekeler bıraktığı pencereye yürüdüm. O sıra Bay Granis'in dudakları kıpırdamıştı. Geçen cumartesi akşam yemeğinden sonra Leonidas ile gizlice konuşmuştuk. Senin üzülüp kahrolmanı istemiyordu. Başına gelecekleri bilseydim onun kiliseye gitmesine engel olmaz mıydım? Rolleri değiştiler bu defa. Bayan Mary Bay Granis'i teselliye çalıştı. Leonidas artık yok. Bunu kimse değiştiremez. Lütfen kendini suçlama. Üzerime vazife değildi lakin söze karıştım. Bayan Mary, sevdiğiniz insanın yokluğuna alışmak elbette kolay değildir. Bu gerçekle yaşamaya alışırsınız. Çünkü Bay Leonidas içinizde yaşadığı sürece asla ölmeyecektir. Toprağa giren onun sadece bedenidir. Ruhu ve hatırası her daim sizinle soluk alacaktır. Müsterih olunuz, katili yahut katilleri en kısa zamanda yakalayıp acınızı bir nebze olsun dindirmeye çalışacağız. Bayan Mary'nin yüzü ilk defa böylesine kuvvetli ışımıştı. Minnettarınız olurum dedi. Odanın içinde rastgele dolanmaya başladım. Düşüncelerimi adam akıllı tertip edip bir araya getiremiyordum. Dirayetini kaybetmiş bir sihirbaz gibi alıklaşmıştım. Ne sual edeceğimi bilemedim kısa bir müddet. Sonra şu sual dökülüverdi ortaya. Bay Leonidas'ın düşmanı var mıydı? Bayan Mary sevdiği adamın katili karşısındaymış gibi hınçla gürledi. Tosyalı, o Deyus uzun zamandır Leonidas'ı tehdit ediyordu. Leonidas'tan araç kesmeye kalkmış. Leonidas da buna razı gelmemiş. Çılgına dönen Tosyalı himayesindeki hafif meşrep kadınları dahi Leonidas'ın üzerine salmıştı. Fakat emeline ulaşamamıştı. Aralarındaki husumet böyle sürdü gitti. Bu Tosyalı Beyoğlu'nun kabadayı tayfalarından biri olmalı diye geçirdim içimden. Bay Granis içimden geçenleri okumuşçasına atıldı öne. Bu Tosyalı denilen herif dedi üstten konuşarak kabadayıcılık oynayan bitirin bir tip. Beyoğlu'nun neredeyse tüm kanını o emiyor. Adam öldürmek için gözünü kırpmaz. Nasıl bu kadar emindi? Bu Tosyalı madem kötü biri hiç kimse ondan şikayetçi olmadı mı diye sordum. Bay Granis'in kırışıklıkları alaycı bir ifadeyle titredi. Kimi kime şikayet edeceğiz? Buranın mıntıka amirine çıksaydınız, durumu izah etseydiniz. Kenan başkomisere mi diye acı acı gülümsedi Bay Granis. Evet dedim merakla devam etmesini beklerken. Kenan başkomiser olmasa Tosyalı burada barınabilir mi? Tosyalı kimden destek alıyor zannediyorsunuz? Kenan'dan ne kadar haz etmesem de böylesi pespaye işlere bulaşacağına ihtimal vermezdim. Fakat Kenan asla böyle şey yapmaz diye katı konuşamıyordum da. Kenan'a karşı kabaran nefretimi gizlemem daha doğru olacaktı. Bu meseleyle ben bizzat alakadar olacağım demekle yetindim sonra ilave ettim. Evvela şu Tosyalı'yı bulmalıyız. Mesken tuttuğu bir mekan var mı? Evet var diye cevapladı Bay Granis ama onu bu vakitte bulamazsınız. Geceleri görünür, gündüzleri sır gibi saklanır meşhul yerlerde. Eski Eptalipos'u biliyor musunuz? Evet biliyordum. Eskiden edebiyatçıların ve sanatçıların uğrağı olduğu, briç ve bezik partilerinin düzenlendiği, kadınlı erkekli toplanılan nezih bir kahvehaneydi. Pek çok zaman babamın da yolu düşerdi Eptalipos'a. Başıma evet manasında salladım. Öyleyse dedi Bay Granis duraksayarak, Tosyalı'yı bulmanız güç olmayacak. Eski Eptalipos'un olduğu sıralı dükkanlara gittiğinizde onun mekanı hemen gözünüze çarpar. Yanar dönerli renk renk ışıklar saçan bir tabelası var. İçeride herkes masumca kağıt oynar. Aslında hiçbiri masum değildir. İstanbul'un varlıklı ailelerinin haylaz çocuklarını söğüşleyen bir kumarhane orası. Polis olduğunuzu anlarlarsa sizi içeri almazlar. Kenan'ın adının bir haydutla anılıyor olması benim için utanç vesilesiydi. Bunu bir türlü hazmedemiyordum. Burnuma pis kokular geliyordu aynı zamanda. Bayan Mary'nin bitkin yüzüne baktım. Bir gelişme olursa sizi muhakkak haberdar ederim. Dışarı çıkmadan evvel müsaade ederseniz Bay Leonidas'ın odasını görmek istiyorum dedim. İtirazsız kalktı Bayan Mary. O önde biz arkada küçük bir odaya girdik. Pencereye yaslanmış küçük bir masa, masanın önünde ufak bir tabure ve yanında geniş ceviz sandık, ortada ise büyük bir boy aynası ve onun altında zemini kaplayan sade eski bir kilim. Başka hiçbir eşya yoktu. Masaya ufak adımlarla yaklaştım. Masanın üzerinde Bay Leonidas'a ait bazı çizimler vardı. Pek çoğu yarım kalacaktı artık. Dikkatimi celbeden sandığa kaydırdım bakışlarımı. ''Sandığın içinde ne var biliyor musunuz?'' diye sordum nezaketle. ''Leonidas'ın çok eski kıyafetleri var.'' dedi Bayan Mary. Şaşırmıştım. ''Bir insan eski kıyafetlerini niçin sandıkla saklardı?'' Çok geçmeden Bayan Mary kilitli olmayan sandığın ağzını açarak elbiseleri çıkardı. Genzime naftalin kokusu yapışmıştı ansızın. Yırtık, yırtık olmayan yerleri yamalı esvaplar ağır naftalin kokuyordu. Leonidas bu elbiseleri pek çok zaman sandıktan çıkarır ve giyinirdi diyerek açıkladı Bayan Mary. Aynanın karşısına geçerek kendini izlerdi sonra. Bunun için yaptığını sorduğumda aynalar demişti duraklayarak. Aynalar bize kim olduğumuzu hatırlatır Mary. Geçmişte yaşadığı kötü günleri ve nereden geldiğini unutmamak içindi sanırım aynalar. Bay Leonidas hakikaten ilginç bir adammış diye içimden geçirirken odaya göz gezdirmeye devam ettim. Dikkatimi celbeden başka hiçbir emareye rastlayamadım. Zati işler iyice karışmıştı. Teşekkür ederek kapıdan tam çıkıyordum ki unuttuğum bir şeyi hatırladım. Bu sancılı günün iki büklüm ettiği bayan acıyarak baktım. Bay Leonidas'ın kiliseden evvel dükkana uğramış mıdır güçlükle? Büyük olasılıkla evet dedi yorgun bir sesle. Markizin yanında yeni açtığı bir Kürt dükkanı var. Ekseriyetle oraya uğrar. Diğer dükkanlara ise akşamları uğrar. O da hasılatı toplamak için. Teşekkürler diyerek aşağı doğru hızla inmeye başladım. Kafamda beni açmaza sürükleyen suallerin hücumuyla adımlarım kendiliğinden gitgide hızlanıyordu. İzzet ise bana yetişmeye çalışıyordu soluk almaksızın. Patron diye seslendi arkamdan tıkanmış nefesini karnında tuttuğu bir an. Durakladım. Ne oldu diyerek döndüm arkama. Bilinmez bir girdabın içine düşmek üzereyiz. Bunun farkındayım ama şu bahsi geçen Bay Hugh, onun üzerinde durmayacak mıyız? Ya ölmediyse? Can sıkıntısıyla İzzet'e çıkıştı. Sen de işittir adam ölmüş. Bay Leonidas belki de ruh hastasının tekiydi, ölülerle konuşuyordu. Ölmüş bir adamın arkasından böyle pervasızca konuşmak hoşuma gitmemişti. Merdivenin demir korkuluklarına sırtımı dayayarak olduğum yere çöküverdim. Ne vakit bir açmazın içine düşsem böylesi bir kriz musallat olur, ruhumu kuşatır da apansız. Paltomun cebindeki ilaç kutusunu arandım, bulamadım. Ömer Efendi bunu nasıl unuturdu? Bir de sabah bunun için bir araba dolusu laf etmişti. Elime cigara tabakam geldi. Aceleyle bir dal cigara yerleştirdim dudaklarımın arasına. Cigaramı İzzet yaktı. Derin derin çektim içime dumanı, ayaklandım. Haydi gidiyoruz dedim aşağı koşar gibi inerken. İyi ama nereye gidiyoruz patron diye sızlanır gibi arkamdan seslendi İzzet. Çiçek pasajına diye bağırdım. Sesim ayaklanarak basamakları tırmanıyor, sonra akisleri duvara çarparak yere düşüyordu adeta. İzzet peşim sıra koştu çarnaçar. Onun da aklı en az benimki kadar karışmıştı. İçimdeki şüpheyi diri tutmadıkça gerçeğe yaklaşamam. Çiçek pasajına bir an evvel gitmek için aceleci davranmıştım. Öyle ki kapının eşiğindeki çıkıntıyı fark edememiştim. Tam tökezleyip yere varil gibi yuvarlanıyordum ki kapının önündeki kalabalığın içinden bir el uzanıp tuttu kolumdan. ''Dikkat ediniz bayım'' dedi ikaz edici sıcak bir ses. İnce bıyıklı, uzun boylu, şık bir beyefendiydi. Nereden hatırlıyordum onu? Siması hiç yabancı gelmemişti. Yanındaki kısa boylu şişman adamı görünce ikisini de anımsamıştım. Sabahki miskin taksicinin müşterileriydiler. Bu nasıl bir tesadüftü? Tevafuk mu demeliydim? Minnettar bir ifadeyle süzdüm ikisini de. Nihayet İzzet de gelmişti. Bir şeyin yok ya patron dedi endişe içinde. Ucuz atlattım. Ya değilse yere kapaklanacaktım dedim gülümseyerek. İzzet bakışlarını kiliseye çevirdi. Cesedi kaldırmışlar dedi. Cepkenimin küçük cebinden kostaklı saati çıkarıp baktım. Vakit öğleyi bulmuştu. Dışarıda sabahkine nazaran tatlı bir bahar havası vardı. Tepemizdeki güneş de çehresini düzeltmiş, neşeyle ışıldıyordu. İstiklal Caddesi'ni gölgeleyen kasvet silinmişti. Etraftaki meraklı kalabalık da dağılmıştı. Sanırım herkes rutin ve sıkıcı hayatına dönmüştü. Ayakları dibine düşen koyu yuvarlak gölgeleriyle birlikte... Belki de ruhumu kavuran ateşin hıncıyla böyle düşünüyordum. Tabii bir de hayatın sıkıcı, kederli taraflarını görmezden gelerek bunu şaşaalı hayatlarıyla örten kalesizler vardı. O kalesizler ki 2. Cihan Harbi'nin çığlıklarına kulağını kapatmış, şen hayatlarına devam ediyor, balolar, partiler, kutlamalar, çay davetleri düzenliyorlardı. Kendi muhitimdeki insanları tasavvur ederken hicranlı düşler kurmadan edemedim. Neyse diyerek yönümü Taksim istikametine çevirdim. İzzet ile birlikte caddenin dar ve aşınmış kaldırımlarında yürümeye başladık. İzzet çok geçmeden kafasındaki senaryoyu olduğu gibi anlatmaya koyuldu. Patron, Tosyalı denilen şu haydut tehlikeli biri, Bay Leonidas'a garezi olduğu da aşikar. Faraza Bay Leonidas'ın kiliseye gideceğini öğrenmiş olsun... Pusuya yatıp Bay Leonidas'a zarar vermiş olamaz mı? İzzet akla yakın ihtimalleri değerlendiriyordu lakin eksik parçaları göremiyordu. Başka ihtimalleri de düşünmelisin dedim. Tosyalı gibi tipler avını en tenha yerde kıstırır, bir kilisede değil. Üstelik ardında kanıt bırakmamak için temkinlidirler. Beni asıl düşündüren Bay Granis, Tosyalı'yı suçlarken yüzünün aldığı sevinç tarifsizdi. O ihtiyar bir şeyler biliyor olmalı. Sanki bir sırrı vardı da onu aşikar etmemek için yüzündeki ifadeyi durmadan değiştirip duruyordu. Bay Granis cinayet işleyecek çeviklikte değil ama diye itiraz etti İzzet ölçülü bir sesle. Üflesek yere düşer. Cinayeti o işlememiş olabilir. Lakin cinayetle alakalı malumatı olduğuna eminim. O ihtiyarın sakladığı bir şeyler var ama ne? Tahkikatın daha başında bezgin bir ifade kapladı İzzet'in yüzünü. Böylesine girift bir vaka ile ilk defa karşılaşıyorum. Her sorunun cevabı yeni bir soru doğuruyor diye söylendi. Çiçek pasajına vardığımızda duraladı İzzet. Hayranlıkla süzülen bakışlarını çiçek pasajının kemerli kapısına salmış, büyülenmiş gibi hülyalara dalmıştı. Böylesine görkemli bir binaya yaraşır bir kapı yapmışlar diye mırıldandı bir aralık. Arkamı dönüp Galatasaray Sultanisi'nin kapısını arandım. Yarım metre kadar İzzet'i peşim sıra sürükleyerek namı diğer Galatasaray Lisesi'nin kapısını işaretettim. Bir de şunu görmelisin, ne kadar asil ve heybetli duruyor değil mi? Galatasaray Lisesi'nin caddeye açılan devasa kapısına ilgiyle baktı İzzet. Boşluğu delen keskin bakışları kapının üzerindeki yazıya yapışmıştı. Kapının üzerindeki yazıyı okumaya çalışıyordu. Lakin harfler yabancı gelmişti İzzet'e. ''Kapının üzerindeki kitabede ne yazıyor patron?'' diye sordu. Sesime şiirsel bir hava katarak yanıtladım. ''Açıldıkça bu bağlı kilayı adliyenin babı, eder alkış asakir Hazreti Abdülaziz Han'a, bu yolda nevbenev asar-ı kamil şahit olmaz mı? Terakki şive ve şevket Abdülaziz Han'a.'' İzzet boş gözlerle yüzüme bakıyordu. Anlamamıştı kuvvetle ihtimal. Sade bir dille tekrar gözlerimi kitabeye bağlayarak okudum. ''Açıldıkça bu yüce mahkeme yerinin kapısı, askerler alkış eder Hazreti Abdülaziz Han'a. Bu yolda tüm izler şahit olmaz mı? Yükseklik Eda ve Haşmet Abdülaziz Han'a.'' İzzet teşekkür mahiyetinde sıcak bir gülümseyiş bahşetti. Samimi bir ifadeyle karşılık verdim. Galatasaray Lisesi'nin güzel bir hikayesi vardır. Lakin bunu başka bir vakit anlatayım olur mu dedim. İzzet manevi açlığını bastırmış bir hazla gülümsedi. Tamam patron diyerek çiçek pasajına döndü. Yarım metre kadar yürüyüp içeri girdik. İçeri girer girmez muhtelif çiçeklerin raihası ile anasonun armanlandığı hoş bir koku çalındı burnuma. Göz ucuyla etrafa bakındım. İçeri kalabalıktı. Sağımda solumda uzayıp giden masalar öğle molasını fırsat bilenlerle doluydu. Degüstasyon tabii günlerinden birini yaşıyordu. Ne de olsa Beyoğlu'nun en ünlü İtalyan lokantasıydı. Devrin münevverleri, büyük sanatkarları, şairleri, ressamları, üniversite hocaları, tanınmış aileleri lokantanın müdavimleriydi. Burada ünlü bir isimle rast gelmek şaşılası bir durum değildi. Lakin aşina bir yüz yakalayamamıştım. Masaların arasında dolaşan sert bakışlı şef garson dışında herkes yabancıydı bana. Göz göze geldiğimizde bakışlarını yumuşatarak yanımıza kadar geldi şef garson. Buyursunlar efendim. Şef garsonun nezaketli davetine kayıtsız kalarak direkt mevzuya girdim. Biz polisiz. Sabah zuhur eden vakayı tahkik ediyoruz. Bay Leonidas'ın başına gelenleri duymuşsunuzdur. Sabahları buraya uğramak adetiymiş. Bu sabah uğradı mı? Şef garson sözlerimi ilgiyle dinlemiş, yüzündeki sert ifadeyi yüreğini sıkan acıyla tane tane kırmıştı. Bay Leonidas'ın başına gelenleri duydum dedi sıkıntılı bir ifadeyle. Evet, buraya neredeyse her sabah uğrardı. Lakin bu sabah bir istisnaydı sanki. Hiç gelmedi. Belki siz yokken gelmiştir. Sabahtan beri burada mıydınız? Soruyu soran İzzet'ti. Şef garson İzzet'e kendinden emin bir ifadeyle baktı. Bay Leonidas hep aynı saatlerde gelirdi efendim. Her zamanki masasına kurulur, kahvesini yudumlar ve kibarca baş selamı verip giderdi. Sabahtan beri buradayım, onu hiç görmedim. Teşekkür ederek elimiz boş çıktık degüstasyondan. Bay Leonidas'ın kürk dükkanına gitmekten başka çaremiz kalmamıştı. Oradan sağlam bir malumat edinebiliriz ümidiyle tünele doğru yürümeye başladık. Cadde gittikçe kalabalıklaşmış, trafik de tabii akışını bulmuştu. İstiklal Caddesi hasret kaldığı o debdebeyi yaşıyordu şimdi. Şapkalı, şık giyimli beyefendiler, zarafetleriyle kaldırımlarda çiçek gibi açan hanımefendiler, haylaz ve uysal çocuklar dalgalanıyordu cadde boyunca. Bizim meraklı İzzet bir müddet ne vakayla alakadar ne de başka mevzuda ağzını açmadı. Derin düşüncelerin hülyasında kaybolmuş olmalıydı. Yahut caddenin ışıltısına kapılıp tatlı düşler kuruyordu. Fakat bir müddet sonra gemlediği merakı şiddetli bir sancıya dönüşünce dayanamadı. Patron dedi o bilindik meraklı ses tonuyla. Efendim dedim yılmış bir sesle. Çiçek pasajı da tarihi bir bina olmalı. Adını içerideki çiçek dükkanlarından mı almış? Aklımdan korkunç ihtimaller geçmişti o an. Bizim meraklı gizli gizli benim ilaçlardan filan mı içiyor diye düşünmeden edememiştim. Avni Baba haklıydı. İzzet sahiden bana benziyordu en deli tarafıyla. Sahte bir alınganlıkla söylendi. Tahkikat bitince İstanbul'u gezeceğiz diye söz verdim ya. Bana itimadın yok mu? Kafanı bunlarla meşgul etme. Evvela şu tahkikatı nihayete erdirelim. Bizim meraklının pes etmeye niyeti yoktu. Kararlı bakışlarından bunu anlayabiliyordum. Merak ettim işte. İçerideki çiçek dükkanları dikkatimi çekti, o kadar dedi. İzzet'in merakını başımdan savmak maksadıyla başladım anlatmaya. Rivayet o ki İstanbul'un işgal altında olduğu elem dolu yıllarda Rus kızları Galatasaray Lisesi civarında çiçek satarlarken işgal kuvvetlerinin askerleri tarafından şifahen ve fiilen tacize uğramışlar. Tabii bu namus vaziyet karşısında bizim millet susar mı? Çiçek satan kızları pasajdaki insanlar himayelerine almış ve çiçeklerini pasajın içinde satmalarına izin vermişler. O günden bu yana birçok çiçek dükkanı açılmış pasajda. Sonra adı çiçek pasajı olarak kalmış. İzzet'in merakını başımdan savayım derken iştahını büsbütün kabartmıştım. Rus kızların burada ne işi varmış diye sordu. Rusya'daki Bolşevik ihtilalinden kaçan Çar yanlısı Ruslar İstanbul'a gelmişti. Onlara Beyaz Rus deniliyordu. Beyoğlu'nun çehresini değiştiren Levantenler gibi onlar da harıl harıl çalışmış, yeni eğlence yerleri, pastaneler, lüks restoranlar açarak Beyoğlu'nun çok sesli dünyasında kendi seslerini duyurabilmişlerdi. Rus kızların hikayesi de bu kadar. Tatmin olduğunu zannediyordu. Ne mümkün, bizimki geri durmayarak devam etti. Peki çiçek pasajından evvelki adı neymiş? Hristaki pasajıydı. Yalnız 1870'te Beyoğlu'nu küle çeviren yangın felaketinden evvel pasajın yerinde Mihail Naum'un çabalarıyla açılan bir tiyatro varmış. Naum Tiyatrosu. Dünyaca ünlü birçok oyun sergilenmiş tiyatronun sahnesinde. Hatta salonda hünkârların locaları varmış. Vecde gelen halkla birlikte onlar da avuçlarını patlatırcasına sahnedekileri alkış tufanına tutarmış. Fransız tombul bir mürebbiyem vardı, o anlatırdı bana. İzzet'in kaşları hayret içinde titredi. Fransız mürebbiye mi dedi? Evet, imrenilecek bir hayat değil mi dedim kendime acıyarak. Filhakika imrenilecek bir hayat dedi şaşkınlığını muhafaza ederek. Ama devam edip mazimi deşmek arzusunda değildi tavrı. Anlamaya çalışıyordu sadece. Asla anlayamazdı. Birileri benim yaşadığım hayatı düşlerken ben de başka hayatların düşüyle avunurdum. Hayat böyleydi ama. Yaşayarak öğrendiğin tekrarı olmayan bir dersti. 6. Aydın'ın sonu. Sayfa 69.